Ayrım 21.
21. Neoklasik para ve konjonktür teorisi. Neoklasik okul, para değerindeki değişmeleri açıklayan miktar teorisini ve gelir teorisini geliştirirken, paranın önemini klasik okul kadar küçümsememiş, para teorisiyle genel iktisat teorisini birbirinden ayrı iki bölüm olarak görmemiştir. Hepsi zımnen S kanununu kabul etse de, konjonktür dalgalarının çok şiddetlendiği çağlarında bu dalgaların varlığını ihmal edememişlerdir. Marx, kapitalizmin istikrarsızlığını yıkılmasına götürecek etkenler arasında sayınca, neoklasiklerin konjonktür dalgalarını ihmal etmeleri olanaksızlaşmıştır. Ne var ki iktisadi istikrarsızlıkla ilgili teorileri kapitalizmi suçlamayacak ve laissez-faire'in reddine yol açmayacak bir yapıdadır. Teorileri genellikle para-kredi mekanizmasına dayandırılmış, iktisadi istikrarsızlığı giderici politika önlemleri de bu alanda aranmıştır. Nitekim Büyük Dünya Depresyonu'na 1929 kadar olan dönem, batılı ülkelerde para politikasının ekonomiye devletin müdahale aracı olmasıyla ayrılır. Bu dolaylı bir mücadele aracıdır. İstikrarsızlığı gidermek için devletin yapabileceği minimum müdahaleyi temsil eder. Para konjonktür teorisiyle neoklasik okulun sükunet veren denge anlayışı sahneden silinir. Yerini yığımlı süreçlerle enflasyon ya da deflasyona giren ekonominin dengesizlikleri alır. Her ne kadar Wicksell dışında kalan Fisher, Marshall gibi neoklasikler bu dengesizlikleri geçiş dönemi gibi deyimlerle küçümsemişse de varlığını yadsıyamamışlardır. Schumpeter ise girişimci sınıfı da bu teoriye katınca konjonktür dalgalarının sınıfsal niteliği ortaya çıkmıştır. 1. Genel dengenin teşekkülünde paranın rolü, Walras. Walras, yarım yüzyıl sonra Keynes'in genel teoride farklı bir açıdan yaptığını, yani genel denge analizi ile para teorisini birleştirmeyi, genel dengenin teşekkülünde paranın rolünü göstermekle yapmıştır. Paranın mübadele sürecine bir şey katmadığı görüşünü genel denge analiziyle reddetmiştir. Sisteminde bir numerer yoksa genel denge oluşamaz. Çünkü bu halde bilinmeyen sayısı denklem sayısından fazladır, sistem çözülemez. Ancak Walrasgil sistemde her üretim girdisinin gelirinin harcamasına eşit olduğu ve tüm harcamanın tüketime gittiği varsayımı S kanununun kabulü demektir. Kendiliğinden tam istihdam dengesi bu varsayımın tabii sonucudur. 2. Para değerinin ve iktisadi istikrarsızlığın miktar teorisiyle açıklanması ve S kanununun kabulü. Wicksell, Marshall, Fisher. Wicksell eserini Marshall ve Fisher'den önce vermiş olsa da getirdikleri itibariyle çok daha yenidir. Marshall ve Fisher, miktar teorisinin basit ifadesiyle para değerindeki değişmeleri açıkladıkları için bir bakıma klasik anlayışın devamı sayılabilir. Oysa Wicksell, klasik anlayışa oranla çok ileri bir adım atmıştır. Altın madenlerinden üretilen altın miktarı dışında, para miktarındaki değişmelerde, teknik değişmenin, girişimcinin kararlarının ve banka sisteminin rolünü göstermiştir. Paranın peçe olmayıp ekonomide temel etken olduğunu açıklamıştır. Ancak Wicksell de Fisher gibi istikrarsızlığın kaynağını para kredi mekanizmasında aramıştır. S kanununun kabulü ve tam rekabet varsayımı ise her üç teoricinin ortak yanını oluşturur. A. Para miktarındaki değişmelerin genel fiyat seviyesine dolaylı etkisi, Wicksell. Wicksell, faiz ve fiyatlarında genel fiyat seviyesinin para miktarı ile aynı yönde ve oranda değiştiğini kabul etse de, para miktarının toplam nakdi talebi hangi yoldan ve nasıl etkilediğini göstermiş, Keynesgil toplam talep analizinin temelini kurmuştur. Katkısı para miktarı, faiz haddi ve genel fiyat seviyesi arasındaki ilişkiyi göstermiş olmasıdır. Miktar teorisinin bu geliştirilmiş ifadesinde para miktarı değişmeleri, artık genel fiyat seviyesini doğrudan nakit depolarını elde tutanların harcaması yoluyla etkilemez. Para miktarı değişmeleri piyasa faiz haddini, bu da toplam nakdi talebi değiştirmek yoluyla genel fiyat seviyesini etkiler. Viksele gelinceye kadar faiz haddi fiziksel kapital eşyasının getirisi, nakdi faiz haddi de bundan türüyor sayılmıştır. Oysa viksel, tabii faiz haddi kapitalin marjinal verimiyle, ticari bankaların borç verme haddi olan piyasa faiz haddi arasındaki ayrım üzerinde durmuştur. Buna göre para arzı genişlemesinin bir yolu, ticari bankaların iş adamlarına verdikleri krediyi, ellerinde atıl rezervler bulunduğu sürece genişletebilmeleridir. Yatırımların finansmanı için ödünç alınan bu fonlar, reel tasarrufa eklenen yeni yaratılmış parayla genişler. Tam kapasite kullanımı ve tam istihdam varsa, tasarruf artmadan yani tüketim malı talebi kısılmadan yatırım talebi yaratıldığı için, toplam mal ve üretim girdileri talebi arzı aşar. Bankaların uyguladığı piyasa faiz haddi kapitalin marjinal verimi, yani tabii faiz haddi altında kaldığı sürece artık talep ortaya çıkar. Çünkü ticari bankalar piyasa faiz haddini tabii faiz haddi altında tutarsa, iş adamlarının ek kredi talebini, kredi hacmini genişletme yoluyla karşılamak durumundadır. Bu da toplam nakdi talebi dolayısıyla genel fiyat seviyesini yükseltir. Bu iki had arasındaki fark devam ettiği sürece, para kredi sisteminin esnekliğine göre bu süre değişir. Toplam nakdi talep arzdan büyük olmaya ve genel fiyat seviyesi yükselmeye devam eder. Bankaların elinde büyük atıl rezervler bulunuyorsa ve bu rezervler bankaların seyyaliyetini tehlikeye sokmadan azaltılabiliyorsa, piyasa faiz haddinin tabii faiz haddine yükselmesi için hiçbir zorunluluk yoktur. Ekonomi böylece yığımlı bir enflasyon sürecine girer. Fiyatlardaki artış artık talebi gideremez. Viksel piyasa faiz haddinin ekonomi enflasyon sürecine girmezden önce tabii faiz haddine yükselebileceği konusunda şüphesini belirtir. Geçiş döneminde bu iki had arasındaki fark tam etkisini gösterir. Faiz haddi, tabii had, dolayısıyla nakdi had, yüksekse ve daha yükseliyorsa fiyatlar yükselir, aksi halde düşer. Sayfa 119. Bu açıklama tersine çevrilerek piyasa faiz haddinin banka sistemi tarafından tabii faiz haddi üzerinde tutulduğu duruma gelince, kredi hacmindeki daralma bu halde toplam nakdi talebi daraltır. Genel fiyat seviyesinde yığımlı bir düşüş, bir deflasyon süreci ortaya çıkar. Bu iki hat birbirine eşitse ekonomi dengededir, genel fiyat seviyesi sabittir. Önemli nokta fiyat seviyesinin sabit kalabilmesinin diğer şartlar aynı iken kredilerde belirli bir faiz haddinin devamına bağlı olması ve fiili had ile bu had arasındaki sürekli farkın fiyatlar üzerinde yığımlı ve artan progresif bir etki yaratmasıdır. Sayfa 120-121. Viksel, dengede tabii ve piyasa faiz haddi birbirine eşit olsa da bunların aynı sayılamayacağını göstermiştir. Nakdi faiz haddini ayırmakla klasik reel faiz teorisinden Keyneskil faiz teorisine geçişi hazırlamıştır. Bu ise faizin genel kaynağı olmasını kapitalin verimine bağlayan önceki teorilerin reddinde bir adım oluşturur. Viksel'in sistemindeki çelişki açıktır. Yığımlı enflasyon ve deflasyon süreci diye tanımladığı iktisadi istikrarsızlığın nedenlerini ve bunu giderici önlemleri, para kredi mekanizmasında arayarak lesefer'den ayrılmaz. Bir yandan da hiç olmazsa dengeden ayrılındığı durumlarda reel faiz teorisini reddeder. B. Para miktarındaki değişmelerin genel fiyat seviyesine dolaysız etkisi. Marshall Fisher. Fisher, kapitalizmin kurtuluşu için iktisadi istikrar konusuna ve matematikçi-istatistikçi sıfatıyla genel fiyat seviyesi değişmelerinin nicel, kantitatif hesaplarla ölçülmesine önem vermiştir. Paranın satın alma gücünde mübadele denklemi, MV eşittir PT ile miktar teorisinin katı, rijit ifadesine ölçülmeye elverişli bir nitelik kazandırmıştır. Denklemdeki büyüklüklerin istatistiki verilerle ölçülebilmesi için çeke tabi mevduat M ve bunun dolanım hızı V'yi denkleme ayrıca içermiş, çeke tabi mevduat ve banknotun aynı şey olduğunu belirtmiştir. Mübadele denklemindeki M para miktarını, T fiziksel işlem hacmini, P buna ait genel fiyat seviyesini, V paranın işlem dolanım hızını gösterir. Fisher gerçekte bir özdeşlik ilişkisini gösteren bu denklemi ile ilgili açıklamalarında M, V ve T'nin P'yi belirleyeceğini kanıtlar. T ile V veri iken genel fiyat seviyesi denge durumlarında para miktarındaki değişme ile aynı yönde ve aynı oranda değişir. Ne var ki geçiş dönemlerinde miktar teorisi tutmaz. Bu ancak denge durumunda geçerlidir. Geçiş dönemlerinde fiyatlar para miktarı ile aynı oranda değişmez. Miktar teorisinin katı ifadesi geçerli değildir. Fakat mübadele denkleminde Fisher geçiş dönemlerinde değişkenlerin kendi aralarında ilişkili olduğunu ihmal etmiştir. Denklemde sanki denge durumları en yaygın halmiş gibi M ve P arasında orantılı ilişki kurmuştur. Çünkü denge tabii uyumu yansıtır. Fisher, iktisadi istikrarla ilgilendiği için paranın satın alma gücünü, üretimi ve istihdamı değil, istikrara kavuşturacak önlemleri de düşünmüştür. Nakit ve banka mevduatı ile banka rezervleri ve banka mevduatı arasındaki kesin ilişkiyi görmüştür. Banka mevduatı nakit para miktarına bağlıysa, bu sonuncunun miktarındaki değişmeler etkin bir kontrol aracı olur. Nitekim bankaların mevduat karşılığı %100 rezerv saklamasını desteklemiştir. Nedeni krizler ve depresyonları para stokuna oranla kredi hacminde gözlenen daha süratli değişmelere atfetmesi, borçları ödeme baskısının artmasıyla konjonktürün üst dönüş noktasını açıklıyor olmasıdır. Boomlar ve depresyonlarda reel ve nominal faiz arasındaki farkın genişleme ile daralmayı Wicksell'i hatırlatan bir muhakeme ile nasıl yığımlı sürece dönüştürdüğünü açıklar. Fiyatlar yükselip para değeri azaldıkça nominal faiz haddinin reel değeri azalır. Aksine daralmada fiyatlar düşüp para değerlendikçe nominal faiz haddinin reel değeri yükselir. İktisadi istikrarsızlık böyle yorumlanınca Merkez Bankası müdahalesinin yeterli sayılması olağandır. Fisher'in konjonktür dalgaları ile ilgili açıklamasını para değerini açıklayan teorisinde iktisadi istikrar önlemlerini de para politikasında bulmak mümkündür. Çünkü laissez-faire bunu gerektirir. Marshall'da genel fiyat seviyesi para değeri değişmesi izahı Fisher'e çok yakındır. Sadece Fisher'in para arzı değişmelerini genel fiyat seviyesi değişmelerine yol açan başlıca etken saymasına karşılık, Marshall'ın Cambridge denkleminde para talebi açık biçimde denkleme girer. Gerçekte Marshall, arz ve talep kanununu para değerine genelleştirmiştir. Mübadele denkleminin Marshallgil ifadesinde halkın para talebi muamele güdüsüyle açıklanır. Halk, yıllık toplam nakdi gelirinin belirli oranını her an elde nakit deposu olarak tutar. Nedeni bireylerin gelir elde ettikleri dönemlerle sürekli harcamaları arasındaki zaman farkını kapatmak zorunluluğudur. Örneğin işlem muamele güdüsüyle para talebi, para stokunun yılda 4 kere dolanımını sağlıyorsa, toplam nakdi gelirin her an dörtte biri nakit depolarında bulunacak demektir. Böylece para talebi, küçük K'nin, paranın gelir dolanım hızı, büyük V küçük Y'nin tersine eşit olduğu, 1 bölü büyük V küçük Y görülür. Bu ifadede mübadele denklemi, büyük M herhangi bir anda dolanımdaki para miktarını, küçük K paranın gelir dolanım hızının tersini, büyük T küçük Y nihai tüketicilere fiziksel satış hacmini, büyük P küçük y nihai satışlarda ortalama fiyat seviyesini gösterirse, büyük M eşittir büyük P küçük y büyük T küçük y nokta küçük k'dir. Bu denklem genel fiyat seviyesinde halkın para talebindeki değişmelerden doğan değişmelere para miktarındaki değişmeler kadar açık bir yer verir. Ne var ki Marshall'gil ifadedeki küçük k, Fisher'in büyük V'si gibi ancak uzun dönemde değişen yapısal etkenlerle belirleniyor varsayılır. S kanunu yani kendiliğinden tam istihdam dengesi kabul edilir. Böylece Marshall da farklı bir sonuca varmaz. Genel fiyat seviyesi para miktarıyla aynı yönde ve aynı oranda değişir. Ancak Marshall, halkın para talebindeki değişmelerin psikolojik nedenlerden doğan gömüleme olayının konjonktür dalgalarında önemli rol oynayacağını da belirtir. Fisher'in ifadesinde iktisadi istikrarsızlığın nihai nedeni nakit para miktarındaki değişmeler, yani merkezi para otoritesi olan devlettir. Marshall'ın ifadesinde ise halkın psikolojik nedenlerle yaptığı gömüleme, yani bireysel psikoloji gibi evrensel bir olgudur. Diğer bir deyişle konjonktür dalgaları kapitalist sisteme özgü ve bunun güdücü sınıfı olan girişimcilerin kararlarına bağlı bir olgu değildir. Bu teorilerde Marx'ın iddiasına karşılık istikrarsızlıkta sistem suçlu değildir. Ne kapitalizmin kendiliğinden tam istihdam dengesi sağlama gücü olmadığı, ne laissez-faire'den sapmayı gerektireceği sonucuna götürürler. Fakat Keynes bunlardaki çelişkileri her ikisini de reddetmek için kullanacaktır. İktisadi istikrarsızlığın kapitalizme özgü olduğunu, katıksız laissez-faire'e veda etmek gerektiğini gösterecektir. Günümüzde Friedman öncülüğünde Keynes devre dışı bırakıldıktan sonra yeni teorilerle güçlenen neoklasik yaklaşım yine hakim öğretidir. Ancak daha da muhafazakar nitelik kazanmıştır. Bakınız bahis 26 sayfa 5. C. İstikrarsızlığı para kredi düzenine bağlayan diğer teoriler. Schumpeter, Mises, Hayek. Kapitalizmin işleyişini, evrimini, büyüme sürecindeki istikrarsızlığını, düzeninin işleyişini en iyi anlayan ve teorileştiren birkaç düşünürden biri, hiç şüphesiz bunun aynı zamanda hayranı olan Schumpeter'dir. Schumpeter'in konjonktür dalgaları modelinde yine iktisadi istikrarsızlık para kredi düzeninin işleyişine bağlansa da, sistemin ayırıcı niteliği olan girişimci sınıf ön plana çıkar. Bu sınıfın Marx'ı hatırlatan biçimde teknik yenilikleri uygulayarak ekonominin gelişmesini sağladığı süreçte istikrarsızlık da doğar. Ne var ki Marx, kapitalizmin istikrarsızlığının sonunda çöküşünü hazırlayacağına inandığı halde, Schumpeter'de depresyon dönemi sistemin sağlığı için gerekli tasfiyenin olduğu dönemdir. Girişimciyi ve teknik yenilikleri ön plana çıkarmada aradaki benzerlik, ideolojinin belirlediği noktada da bu ikisi birbirinden ayrılır. Schumpeter'in konjonktür modeli, genel iktisadi dengenin bulunduğu bir anda, kapitalizmin öncü sınıfı girişimciler tarafından bir teknik yeniliğin yeni üretim tekniği, yeni mallar ve yeni bir örgütlenme şekli gibi, karlı olduğu için uygulanmasının etkisini araştırır. Bu modelde teknik yenilik olmaksızın büyüme, girişimci olmaksızın teknik yenilik, ve kredi olmaksızın girişimci yoktur. Kredi yaratılması teknik yeniliğin nakdi bakımdan tamamlayıcısı sayılır. Ancak teknik yenilikler ekonomide sürekli olsa da bunların girişimcilerce uygulanması sürekli değildir. İşe öncüler başlasa da öncü girişimcileri diğerlerinin izlemesi sonucunda uygulama toplu hale gelir. Teknik yeniliklerin uygulanması yeni yaratılan banka kredisiyle finanse edilir. Ne var ki kredi genişledikçe bir yandan üretim girdileri kıtlaşır ve fiyatları yükselir, bir yandan piyasada mallar bollaştıkça mal fiyatları düşer, bir yandan da kredi kıtlaşır ve faiz haddi yükselir. Böylece konjonktürün genişleme aşamasında genişleyen kredi ve artan karlar, Yerini girişimciler borçları ödemek durumunda kaldıkça kredi daralmasına ve zarara bırakır. Daralma, hataların tamir edildiği depresyon dönemi, ekonominin dinamik bir büyüme süreci için ödediği fiyattır. Mises ve Hayek, kapitalizmi bir denge sistemi sayar. Krizlerin nedenini bu nazik sisteme, devresel olarak devletin ve bankaların yaptıkları müdahalelerde, kredi hacmindeki aşırı genişlemede bulur. Mises'e göre, girişimci sınıf ucuz para için devlete baskı yapar. Bankalar buna faiz haddini düşürmek ve kredi hacmini genişletmekle intibak eder. Faiz haddinin düşmesi, Böhm Bawerk'in söylediği gibi, üretim dönemini uzatarak üretim malları sanayinin genişlemesi sonucunu verir. Ne var ki üretilen tüketim malları bu kadar uzun bir üretim dönemini karşılayacak yeterlikte olmadığı için tüketim malları fiyatı yükselir. Buna karşılık üretim malları fiyatı düşer, üreticileri zarar eder. Böylece toplam üretimin üretim malları ve tüketim malları arasında dağılımı yani yapısı alt üst olur. Faiz haddinin düşürülmesinin yarattığı bu yapısal bozuluş, üretim malları fiyatına oranla tüketim malları fiyatlarında yükselişin yarattığı faiz haddi yükselişiyle tekrar dengeye gelir. Hayek, Mises'in bu modelini geliştirmiştir. Bankaların yarattığı yeni kredi fiyatları yükseltirken, gelirleri fiyatlarla aynı oranda artmayan kişiler, daha önce kullandıkları üretim girdileri hizmetlerinden vazgeçmek zorunda kalır. Ve zoraki tasarruf ortaya çıkar. Fakat kredi enflasyonu durduğu zaman, kredi genişlemesinin yarattığı bu zoraki tasarruf devam etmez. Tüketim düzeyi eski hacmine yükselir ve üretim girdileri tüketim malları sanayine çekilir. Girdi fiyatları artışı üretim malları sanayinde kârları düşürerek zararlara yol açar. Mises ve Hayek için de iktisadi istikrarsızlığın nedeni üretim malları tüketim malları sanayi arasındaki yapısal dengeyi bozan para kredi mekanizmasıdır ve para politikası yoluyla ekonomiyle dolaylı müdahale yeterlidir. 3. Para değerinin gelir yönünden açıklanması. Wieser. A. Marshall ve Fisher'in para değerini miktar teorisiyle açıklamasına karşılık Wieser, gelir teorisini kurmuş, paranın değerini bireysel değerlemeye, gelirin marjinal faydasına bağlamıştır. Aynı miktar paranın bir fakir için değeri zengine oranla daha yüksektir. Çünkü zevkler ve tercihler veri ise, birinci için marjinal faydası daha yüksektir. Wieser aynı zamanda miktar teorisindeki neden-sonuç ilişkisinin tersine çevirir. Fiyatlardaki otonom bir artışın, bireysel gelirlere etkisi yoluyla para talebini, dolayısıyla para arzını artırabileceğini ve veya paranın dolanım hızını yükseltebileceğini belirtir.